Ayrım 13, sayfa 131. Ama 373. gece olunca demiş ki, bunun üzerine Hasip'in anası mücevherleriyle birlikte sarıp sandığa koyduğu bilgin Danyal'ın tek mirası olan küçük kağıt parçasını çıkarmış ve onu getirip Hasip'e vermiş. O da kağıdı alıp açmış, kağıtta şu sade sözler varmış. Tüm bilim boştur. Çünkü Tanrı'nın kurallarına bilgeliğin kaynaklarını göstermek üzere seçtiği kişinin ortaya çıkmasının zamanı gelmiştir. Onun adı Muhammed'dir. Tanrı'nın barışı ve duası çağların tükenişine kadar onun ve onu izleyenlerin üzerine olsun. Ve ey bahtı güzel şah diye sözünü sürdürmüş Şehrazat. Danya'nın oğlu Hasip ile yeraltı kraliçesi Yemliya'nın öyküsü işte böyledir ama daha iyisini Tanrı bilir. Şehrazat bu olağan dışı öyküyü anlatmayı bitirince Şah Şehriyar birdenbire ruhumu büyük bir sıkıntının sardığını hissediyorum Şehrazat. Çok dikkat et çünkü sanıyorum ki yarın sabah başın bir yanda bedenin bir yanda olacaktır diye haykırmış. Bu sözleri duyunca küçük dünyazat korkarak halının üzerinde daha fazla büzülmüş ve Şehrazat hiç tedirginlik duymadan bu durumda ey bahtı güzel şah sırf bu geceyi tamamlamak için bir ya da iki küçük öykü anlatacağım. Bundan sonrasını Yüce Tanrı bilir diye yanıt vermiş. Şah Şehriyar da ama nasıl olup da aynı zamanda hem kısa hem de eğlendirici olan öyküyü bulacaksın diye sormuş. Şehrazat da gülerek ona ey bahtı güzel şah bu tür öyküler tam da benim en iyi bildiğim öykülerdir. Şimdi şu anda sana Ruhun Çiçekli Toprağı ve Zariflerin Bahçesi adlı kitaplardan alınmış birkaç küçük öykü anlatacağım. Bundan sonra başım koparılabilir demiş ve hemen şu öyküleri anlatmış. Ruhun Çiçekli Toprağı ve Zariflerin Bahçesi. Harun Reşit ve Yel. İşittim ki ey bahtı güzel şah, Halife Harun Reşit canı sıkılarak ve kendini bu sırada Efendimizin tam da içinde bulunduğu durumda bularak, kendisiyle birlikte veziri Caferül Barmaki ve Gözde Sakisi Ebu İshak'ı ve şair Ebu Nuvas'ı yanına alarak Bağdat'tan Basra'ya giden yolun üzerinde dolaşmaya çıkmış. Dolaşırlarken ve halife gözleri gamlı ve dudakları kilitliyken yollarının üzerinde bir eşeğe binmiş geçmekte olan bir şeyhe rastlamışlar. Bunu gören halife veziri Cafer'e dönerek ona şu şeyhe nereye gittiğini sor demiş. Bir süredir halifeyi nasıl oyalayacağını bilmeyen Cafer de dizginleri sırtında bulunduğu eşeğin boynuna atarak sakince yol almakta olan şeyhe takılarak onu eğlendirmeye karar vermiş ve şeyhe yaklaşarak ona ''Ey saygın kişi, böyle nereye gidiyorsun?'' diye sormuş. Şeyh de ''Kendi kentim Basra'dan gelip Bağdat'a gidiyorum.'' diye yanıt vermiş. Cafer ''Peki hangi nedenle böylesine uzun bir yolculuğa göze aldın?'' diye sormuş. O da ''Vallahi Bağdat'ta gözlerim için bir ilacın reçetesini almak üzere bir hekim bulmak için.'' diye yanıt vermiş. Vezir ''Talih ve şifa Tanrı'nın ellerindedir ey şey. Seni araştırmak zahmetinden ve masrafından kurtarırsam bana ne verirsin? Ben sana şuracıkta göz ağrını bir gecede iyi edecek bir reçete yazayım.'' demiş. Şeyh de ''Böylesi bir iyiliği ancak Allah ödüllendirebilir.'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Cafer halifeye ve Ebu Nuvas'a dönerek onlara göz kırpmış. Sonra şeyhe dönerek ''Madem ki öyle iyi yürekli amca, sana açıklayacağım şu basit tarifi iyice aklında tut. 3 ölçü rüzgar soluğu, 3 ölçü gün ışığı, 3 ölçü ay ışığı, 3 ölçü de fener ışığı al. Bunları dikkatle dipsiz bir havanda birbirine katarak döv, sonra 3 ay açık havada bırak. Bu durumda karışımı yine 3 ay süreyle dövmen, sonra da dibi delik bir çanağa dökmen gerek. Bunu bir 3 ay daha rüzgarda ve güneşte sergile, bu iş bitince ilaç hazır olacak. Her seferinde 3 tutam alarak ilk gece 300 kez gözüne ek ve uyu. Ertesi sabah Tanrı isterse iyileşmiş olarak uyanırsın.'' demiş. Bu sözleri işiten şeyh minnet ve saygı duyarak Cafer'in önünde eşeğinin üzerinde iyice eğilerek ansızın iki uzun sessiz yellenmeyi izleyerek müthiş bir sesli yellenme koparmış. Ve Cafer'e ''Çabuk ol da ey hekim dağılmadan şunları topla. Şimdilik sana rüzgarlı tedavine duyduğum minnettarlığın tek yanıtı budur. Ama ülkeme döner dönmez Allah isterse sana ödül olarak kıçı kuru bir incir kadar buruşuk bir esire göndereceğim. Ruhunu teslim edinceye kadar sana alabildiğine zevk sağlasın diye. O zaman da esiren o kadar keder ve heyecan duyacaktır ki senin uğrunda ağlayarak o soğuk yüzüne çişini yapmaktan ve kuru sakalını ıslatmaktan kendini alıkoyamayacaktır demiş. Ve şeyh sakince eşeğini okşayıp yolunu sürdürmüş. Halife de vezirinin yüzündeki sıkıntılı ve karşılık vermemekten dolayı çivilenip kalmış olan budala görünüşe bakarak kahkahadan boğularak sırtüstü yere düşmüş. Ebi Nuvas da babacan bir tavırla şeyhe takdirlerini sunan işaretler yapmış. Bu öyküyü işitince Şah Şehriyar ansızın sakinleşmiş ve Şehrazat'a, "Şehrazat bana bu gece hemen en az bu kadar eğlenceli bir öykücük daha anlat." demiş. Küçük Dünyazat da "Ey Şehrazat kardeşim, sözlerin ne kadar hoş ve tatlı!" diye haykırmış. Bunun üzerine kısa bir suskunluktan sonra Şehrazat şu öyküyü anlatmış. Genç ile öğretmeni. Anlatırlar ki Yaman valisi Vezir Bedrettin'in yürüyüp geçerken erkeklere ve kadınlara onu seyretmek ve gözlerini onun sihriyle yıkamak için baş döndürücü baktıran eşsiz güzellikte genç bir kardeşi varmış. Vezir Bedir de onun başına hoş olmayan bir olay gelmesinden korkarak kendisini insanların bakışlarından uzak tuttuğu gibi kendi yaşındaki gençlerle düşüp kalkmasını da engellemiş. Gereğince gözetemeyeceği korkusuyla onu okula da göndermek istemediğinden öğretmen olarak eve ahlakının temizliğiyle ünlü, saygın ve sofu bir şeyhi getirterek çocuğu onun ellerine teslim etmiş. Şeyh de her gün gelerek vezirin ders verilmek üzere kendileri için hazırlattığı bir odada öğrencisiyle birlikte birkaç saat geçiriyormuş. Belli bir süre sonunda gencin güzelliği ve sihri şeyhin üzerinde her zamanki etkiyi bırakmakta gecikmemiş. Sonunda öğrencisine çılgınca tutulmuş ve onu görünce ruhunda tüm kuşların öttüğünü ve onların şarkılarıyla uyuyan her şeyin uyandığını duyumsamaya başlamış. Böylece duyduğu heyecanı nasıl bastıracağını bilmeden bir gün ruhundaki tedirginliği gence açmaya ve ona artık onsuz yaşayamayacağının mümkün olmadığını anlatmaya karar vermiş. Bunu duyan genç öğretmeninin duyduğu heyecandan çok duygulanarak ona "Ne yazık, biliyorsun ki ellerim bağlı ve tüm davranışlarım kardeşim tarafından gözetleniyor." demiş. Şeyh de içini çekerek "Seninle baş başa bir akşam geçirmeyi çok isterdim." demiş. Delikanlı, "İyi söylüyorsun ya, benim gündüzlerim bu denli göz altındayken gecelerimden ne hayır beklersin?" diye yanıt vermiş. Şeyh de, "Çok iyi anlıyorum ama benim evimin damı araya başkası sokulmadan içinde bulunduğumuz bu binanın damına bitişiktir. Bu gece kardeşin uyuyunca gürültü çıkarmadan yukarı çıkmak ve seni alıp götürmem için aradaki küçük duvarı geçip bizi kimsenin gözetmediği benim evimin damına gelmek senin için kolay olacaktır." demiş. Delikanlı ona "İşittim ve itaat ettim." diyerek öneriyi kabul etmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Şah Şehriyar da kendi kendine "Kuşkusuz bu genç ile öğretmeni arasında ne geçtiğini öğrenmeden onu öldürtmeyeceğim." demiş. Böylece 375. gece olunca Şehrazat demiş ki, delikanlı öneriyi kabul etmiş ve gece olunca uyur gibi yaparak vezirin odasına çekildiğini görünce dama çıkmış ve orada şeyhi beklemiş. Şeyh ortaya çıkınca onu elinden tutmuş, dolu kadehleri ve meyveleri dizdiği kendi evinin damına götürmüş. O vakit ay ışığında beyaz örtünün üzerine oturmuşlar, esinlemenin ve güzel bir gecenin sakinliğinin desteğiyle yıldızların tatlı ışıkları ruhlarını kendilerinden geçercesine aydınlatırken içip şarkı söylemeye koyulmuşlar. Böylece vakit geçirip dururlarken Vezir Bedir'in aklına yatmadan önce genç kardeşini gidip görmek fikri gelmiş ve onu yerinde bulamayınca çok şaşırarak evin her yanında aramaya başlamış. Sonunda dama çıkarak iki evi ayıran alçak duvara yaklaşmış. O zaman kardeşiyle şeyhi ellerinde bardaklar oturmuş birbirlerinin karşısında şarkı söylerken görmüş. Ama şeyh de onu uzaktan gelmekte olduğunu görecek zaman bulmuş, hayranlık verici bir yerindelikle birden okuduğu şarkıyı kesip makam değiştirmeden aynı şarkıyı doğaçtan gelme şu sözlerle söylemeye başlamış. Ağzının tükürüğüyle karışmış bir şarap içirdiler bana. Bardağın yakutu aynı zamanda utancın kırmızılığına renk veren yanakları üzerinde parlar. Ona hangi adı vereyim ben? Kardeşi zaten dinin dolunayı. Bedrettin, dinin dolunayı anlamındadır. Çevirmenin notu. Adıyla çağrılıyor ve zaten şu anda bizi mehtap gibi aydınlatıyor. Ben de ona güzelliklerin dolunayı. Güzelliklerin dolunayı Bedrül Bedeyi karşılığı alınmıştır. Çevirinin notu. Adını vereyim. Vezir Bedrettin kendi bakımından da ince bir dokundurmayı içeren bu dizeleri duyunca halden anlar ve çok zevk sahibi olduğundan ve zaten ortada uygunsuz bir şey de görülmediğinden kendi kendine vallahi onların keyiflerini bozmayayım diyerek çekilip gitmiş ve ikisi tam bir mutluluk yaşamışlar. Bu küçük öyküyü anlatınca Şehrazat bir an soluklamış, sonra şu öyküyü anlatmaya başlamış. Olağanüstü torba. Anlatırlar ki Halife Harun Reşit sık sık geçirdiği uykusuz gecelerinden birinde canı sıkılarak Veziri Cafer'i çağırtmış ve ona ''Ey Cafer, bu gece bağrım uykusuzluktan dolayı aşırı kertede sıkışıyor. Senden beni ferahlatmanı dilemekteyim.'' demiş. Cafer de ''Ey Emirül Müminin, benim dar ağacında en inatçı üzüntüleri bile silen ve öfkeli mizaçları huzura kavuşturan birçok nefis öykü bilen Acem Ali adlı bir arkadaşım var demiş. El Reşit öyleyse hemen arkadaşını yanıma çağır demiş. Cafer de hemen onu halifenin huzuruna çağırtmış. O da oturtup ona dinle Ali. Bana senin derdi kederi dağıtmaya yarayan hatta uykusunu yitirenlere uyku sağlayacak nitelikte öyküler bildiğini söylediler. Senden bu öykülerden birini anlatmanı arzu etmekteyim demiş. Ali de işittim ve itaat ettim ey Emirül Müminin. Ama kulağımla işittiğim bir öyküyü mü yoksa gözlerimle gördüğüm bir olayı mı anlatsam bilmiyorum diye yanıt vermiş. El Reşit ben senin görmüş olduğum bir olayı anlatmanı yeğlerim demiş. Bunun üzerine Acem Ali şu öyküyü anlatmış. Bir gün alışveriş yapmak üzere dükkanımda oturuyordum ki kürdün biri bir şeyler satın almak üzere geldi. Tam pazarlık yaparken ansızın tezgahın üzerinde bulunan bir torbayı sanki kesinlikle doğduğundan beri kendisine aitmiş gibi alıp götürmeye kalkıştı. Bunu görünce hemen dükkandan çıkıp sokağa fırladım, giysisinin eteğinden yakalayıp bana torbamı geri vermesini söyledim. Ama omuzlarını silkti ve bana bu torba içinde olanlarla birlikte benimdir dedi. Bunun üzerine adeta boğulmanın sınırında ey Müslümanlar bu inançsızın elinden malımı kurtarın diye haykırdım. Benim bağırmamı duyan çarşının tüm esnafı yöremizde toplandı. Tacirler bana hemen gidip kadıya şikayette bulunmamı önerdiler. Ben de kabul ettim ve komşularımın yardımıyla kesemi çalan kürdü kadının huzuruna çıkardım. Kadının önüne geldiğimizde saygıyla el bağladık. O da bizi soruşturmaya başladı. İçinizden hanginiz şikayetçisiniz ve de şikayetin konusu nedir diyerek. Bunu duyan Kürt bana vakit bırakmadan ağzını açtı. Bir iki adım öne çıkarak Allah Kadı Efendimize destek sağlasın. Şu gördüğünüz torba benim torbamdır ve içinde bulunan her şey de benimdir. Onu kaybetmiştim. Yeniden şu adamın tezgahı üzerinde buldum diye yanıt verdi. Kadı da ona torbayı ne zaman kaybetmiştin diye sordu. Kürt, dün gündüz vakti onun kayboluşu beni bütün gece uyutmadı diye yanıt verdi. Kadı ona madem ki öyle içinde olan şeyleri say bakalım dedi. Kürt de bir an bile kararsızlık göstermeden torbamda ey kadı efendimiz içi kul. Göze çekilen sürme Arabistan'da gözü güçlendirdiğine inanıldığından erkekler de kullanırlardı. Çevirmenin notu. Dolu iki billur hokka, sürmeyi yaymak için iki gümüş çubuk, bir mendil, ağız kenarı yıldızlı iki cam limonata bardağı, iki meşale, iki kaşık, bir yastık, oyun masası için iki halı, iki su kabı, iki leğen, bir tepsi, bir tencere, pişmiş topraktan bir su testisi, bir mutfak kepçesi, bir örgü tığı, iki alışveriş torbası, bir gebe kedi, iki dişi köpek, bir pirinç kavanozu, iki eşek, iki yatak takımı, bir yün giysi, iki kürk manto, bir inek, iki buzağı, bir kuzu, dişileriyle birlikte iki hecin devesi, bir manda ve iki öküz, bir dişi aslan, iki arslan, bir dişi ayı, iki tilki, bir divan, iki yatak, iki büyük merasim odasıyla bir saray, yeşil tülden iki büyük cibinlik, iki tavanlık, iki kapılı bir mutfak ve bu torbanın benim torbam olduğuna tanıklık edecek benim cinsinden bir Kürt topluluğu demiş. Bunun üzerine kadı bana doğru dönerek, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 376. gece olunca demiş ki, bunun üzerine kadı bana doğru dönerek ve sen buna ne dersin diye sordu. Ben, ey emiril müminin, bütün bunlardan şaşırıp kalmıştım. Böyle de olsa biraz ileri geçip Tanrı kadı efendimizi yücelsin ve onurlandırsın. Ben biliyorum ki torbamda harap halde bir köşk, mutfağı olmayan bir ev, köpekleri için geniş bir kulübe, bir oğlan çocuğu okulu, zar atan çocuklar, komutanlarıyla bir ordu, Basra kenti, Bağdat kenti, Emir Şeddat bin Avat'ın eski sarayı, bir demirci fırını, bir balıkçı ağı, bir çoban sopası, 5 güzel çocuk, 12 bakire genç kız ve de bu torbanın benim torbam olduğuna tanıklık etmeye hazır bir kervan sürücüsü dedim. Kürt benim yanıtımı işittiği vakit gözyaşlarına ve hıçkırıklara boğuldu. Sonra ağlamaklı bir sesle, ey kadı efendimiz, bana ait olan torba tanınmış ve bilinmiştir ve herkes kabul eder ki o benimdir. İçinde ayrıca iki güçlendirilmiş, tahkim edilmiş anlamına çevirmenin notu, kent ve 10 kule, 2 kimya imbiği, 4 satranç oyuncusu, 1 kısrak ve 2 tay, 1 aygır ve 2 iğdiş edilmiş beygir, 2 uzun mızrak, 1 topal, 2 kötürüm, 1 kaptan, tayfaları ile birlikte bir gemi, 1 Hristiyan papaz ve 2 çömez, 1 patrik, 2 keşiş ve nihayet bir kadı ve bu torbanın benim torbam olduğuna tanıklık edecek 2 şahit diyerek haykırdı. Bu sözleri işiten kadı bana döndü ve sen bütün bunlara ne yanıt vereceksin diye sordu. Ben, ey emirül müminin, burnuma kadar öfkeyle tıka basa dolu, öyleyken birkaç adım ilerleyerek elimden geldiğince sakince kadı efendimizin hükmünü Tanrı açık ve sağlam kılsın. Ben de bu torbada fazladan baş ağrısına karşı ilaç, aşk iksiri, büyü gereçleri, zırhlar, silah dolu dolaplar, dövüş için yetiştirilmiş birkaç bin kocabaş hayvan, kadınlara bağlanmış erkekler, oğlanlardan zevk alanlar, ağaç ve çiçekle dolu bahçeler, üzümle dolu bağlar, elmalar, incirler, hayaletlerin gölgeleri şişeler, bardaklar, yeni evliler ve düğün alayı, haykırışlar ve şakalaşmalar, 12 utanç verici yellenme, o denli de kokusuz yellenme, bir çayırda oturmuş dostlar, sancaklar ve bayraklar, hamamdan çıkan bir evli kadın, 20 şarkıcı, 5 güzel Habeş esire, 3 Hintli kadın, 4 Yunanlı kadın, 50 Türk kadını, 70 Acem kadını, 40 Keşmirli kadın, 80 Kürt kadını, bir o kadar Çinli kadın, 90 Çerkes kadını, tüm Irak ülkesi, yer cenneti, 2 ahır, 1 cami, birçok hamam, 100 tacir, 1 ağaç kereste, 1 çivi, klarnet çalan 2 zenci, 1 dinar kumaş dolusu 20 sandık, 20 rakkase, 50 ambar, Kufe kenti, Gazza kenti, Damiyet, Assuan kentleri, Keyhusre ve Nuşirevan'ın sarayı, Süleyman'ın sarayı, Belf ve İsfahan arasındaki tüm kentler, Hintler ve Sudan, Bağdat ve Horasan ve dahası Allah kadı efendimizin ömrünü bağışlasın, bir kefen, bir tabut ve eğer kadı benim haklarımı tanımayacak olursa ve bu torbanın benim torbam olduğuna hükmetmeyecekse kadının sakalı için bir ustura bulunduğunu eklemeliyim dedim. Kadı bütün bunları işitince yüzümüze baktı ve bana, vallahi ya siz yasayla ve onu temsil edenlerle alay eden iki haytasınız ya da bu torba dipsiz bir uçurum, hatta kıyamet gününün vadisi olmalı dedi. Ve hemen kadı sözlerimizi denetlemek için tanıklar önünde torbayı açtırdı. İçinde birkaç portakal kabuğu ve zeytin çekirdekleri vardı. Bunun üzerine ben şaşırmanın sınırında şaşırıp kalmış olan kadıya torbanın kürte ait bulunduğunu, benimkinin ise kaybolduğunu açıkladım ve oradan ayrıldım. Halife Harun Reşit bu öyküyü işitince patlayan kahkahasının etkisiyle sırtüstü düşmüş ve Acem Ali'ye şahane bir armağan vermiş ve o gece sabaha kadar derin bir uyku çekmiş. Bunu izleyerek Şehrazat, ama ey bahtı güzel şah, bu nükteli fıkranın Harun Reşit'in aşkı uğrunda başının derde girdiğini anlatan fıkradan daha hoş olduğunu sanma demiş. Ve Şah Şehriyar, benim bildiğim bu fıkra hangisidir diye sormuş. O zaman Şehrazat demiş ki,